Ayrım 25.
Sayfa 296. Tevfik Bey'in her hareketini acaba gerçekten bana aşık mı diye yakından incelemeye başladı. Onu izlemekten, onun konuşmalarını dinlemekten gittikçe daha çok hoşlanıp bu genç adamın kendisine aşık olduğuna karar verdi. Ama bu kararı verirken asıl kendisi Tevfik Bey'in aşık olduğu fikrine genç kızların dizginsiz tutkusuyla bağlanmıştı. O sıralarda Tevfik Bey'den vazgeçse bile bu fikirden vazgeçemez, bu fikir olmadan yaşayamaz hale gelmişti ama bunun farkında değildi. Kendi kendine ya ben de onu seversem ne olur diye soruyor, bu sorunun kendisi bile onu heyecanlandırıyor, sevdiğinde ne olacağını görmek istiyor, sevmek ve sevilmek sözcüklerinin büyüsü henüz kendileri gözükmeyen bu duyguların önüne geçiyor, bu duygulara yolları açıyor, hatta bu sözcükler adını taşıdıkları duyguları doğuruyorlardı. İtiraf etmek gerekir ki bu gayet garip ve tersine bir duygusal doğumdu. Duygulara bir isim takılmamış, isimlerden duygular doğmuştu. Artık Tevfik Bey'in her sözünde, her davranışında, her gülüşünde bir işaret arıyor ve aradığı işareti de her defasında buluyordu. Bu işaretler gerçekten var mıydı? Bunu bugün bile Osman'ın ölülerinden hiçbiri bilmiyordu. Ama onların varlığına inanmak Rukiye'nin duygularını gerçek bir biçimde değiştirmişti. Tevfik Bey'in kendisine aşık olduğuna karar verdikten sonra ani bir sabırsızlığa kapılmış, işaretlerde beliren duyguların söze dökülmesi, bunların kendisine cümlelerle kanıtlanması için dayanılmaz bir istek duymaya başlamıştı. Konuşmaya ve duygularını açıklamaya kışkırtmak için Tevfik Bey'e her zamankinden fazla sokuluyor, imalı konuşmalar yapıyor ama bir türlü istediği yakınlaşmayı sağlayıp duymak için sabırsızlandığı sözleri duymuyordu. İsyan patlamadan önce bütün hayatını değiştirecek bir şey yapmak üzere olduğunu fark etmeden Tevfik Bey'e mektup yazmaya karar vermişti. Ayaklanmanın aniden patlaması Tevfik Bey'in yalnızca şehirdeki isyanla ve Mihrişah Sultan'la ilgilenmesi Rukiye'nin kararını ertelemesine yol açmıştı. Ama bu kararı ertelemesinin nedeni büyük bir savaşın içinde bir aşk mektubunun önemsiz kalacağını düşünmesinden değildi. O sıralarda genç bir ölü olacağını bilmeyen Tevfik Bey'in daha sonra Osman'a o kendine özgü gülümsemesiyle söylediği gibi hangi kadın bir savaşın bir aşktan daha önemli olduğuna inanırdı ki? Buna inanmak erkeklere mahsus bir budalalıktı. Yalnızca Tevfik Bey'in mektubuna vereceği cevabın arkasından yaşayacaklarını hayal ettiği ilişki için gerekli zamanı bulamayacakları kaygısındandı. O da her akşam savaş raporlarını Mihrişah Sultan gibi heyecanla dinliyor, olanların bir an önce olması için sabırsızlanıyor, aşkının önüne dikilmiş gibi gözüken bu ayaklanmanın sona erip onun yaşamak isteklerine yol açmasını bekliyordu. Siyasete yabancı olduğu için bir zaman bu çatışmada hangi tarafı tutacağını bilememişti. Sonunda İttihatçıların galip gelme ihtimallerinin daha kuvvetli olduğunu anlayınca bu galibiyetin hemen gerçekleşmesini isteyerek için için İttihatçıları desteklemeye, Mihrişah Sultan gibi onların her ilerleyişinden sevinç duymaya başladı. Gelmelerini büyük bir istekle beklediği İttihatçıların birkaç yıl sonra sevdiği adamı bir baskında vurarak öldüreceklerini bilmiyor, kendi isteklerinin gerçekleşmesini şiddetle arzu ederken o isteklerinin ne sonuçlar vereceğini hiçbir zaman bilemeyen ve bilemeyecek olan insanoğlunun o korkunç çaresizliğiyle sevdiği adamın celatlarının şehre varmasını ve galip gelmelerini bekliyordu. Eğer o günlerde kadere hükmetme kudreti Rukiye'ye bağışlanmış olsaydı, farkına varmadan o da kaderi aynen Tanrı'nın çizdiği gibi çizer, İttihatçıları süratle İstanbul'a getirir ve böylece hem sevdiği adamın hem de kendisinin felaketini hazırlardı. Olacakları yalnızca Mihrişah Sultan ve Rukiye değil, bütün insanlar, bütün şehir kimi kaygıyla, kimi umutla ama aynı heyecanla bekliyor, her gün yeni bilgiler, dedikodular, söylentiler yayılıyor, herkes kendine göre sonuçlar çıkarıyordu. Üyeleri arasında Şeyh Yusuf Efendi'nin de bulunduğu Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye isimli yüksek seviyedeki din hocalarından oluşan İslami Eğitim Teşkilatı toplanıp ayaklanmaya karşı çıkarak meşrutiyeti destekleyen bir beyanname yayınlamış, isyancıları kışkırtan molla görünüşlü adamlarla İstanbul'un önde gelen din ulemasının hiçbir alakası olmadığını herkese göstermişti. O beyannameyi hazırladıkları toplantı sırasında Hoca Rıza Efendi herkese hitaben ortaya doğru sormuştu. Ortalıkta yeşil bayraklarla dolaşan molla takımından kimseyi tanıyan var mı aranızda? Herkes susmuş, yalnızca hep bir ilahi söyler gibi melodik dalgalanmalarla konuşan Şeyh Sadullah Efendi cevap vermişti. Ben aralarından Derviş Vahdeti denilen zatla bir kere karşılaşmıştım. Bir kulağa haksızlıktan Allah'a sığınırım, lakin bu zat bana külliyen cahil göründü. Ezberine aldığı bir iki hadisi şerif ile hocalık taslar gibi geldi bana. Yaratılıştan öfkeli yapısına pek uyan gösterişli sesiyle fıkıh hocası Necmi Efendi herkesin aklından geçeni ortaya vurdu. Bir cühela sürüsü nasıl böyle bir densizlikle bizim adımızı kullanır? Medreselerde dirsek çürütmüş sizin gibi şeyhlerle, hocalarla kendilerini bir tutup bizim adımıza ortaya çıkma cüretini gösterir, kimseye danışmadan, ulemanın bir fikrini sormaya bile tenezzül etmeden, dinen de vacip olmayan bir farfaralıkla askerin önüne düşer. Bugün kendinde bu cüreti bulursa, yarın camilerimizin, medreselerimizin, tekkelerimizin kapısına dayanıp bize dinimizi öğretmeye kalkmayacaklarını, ibadetimize karışmayacaklarını kim bilebilir? Herkes Necmi Efendi'yi onaylayan bir şekilde başını sallarken, Şeyh Yusuf Efendi söz alıp her zamanki alçak gönüllü tavrıyla konuşmaya başladı. Siz benden daha iyi bilirsiniz elbet. Lakin bir kere daha söylemekte fayda var. Şeriatın askeri olur. Lakin askerin şeriatı olmaz. Ümmet-i Müslüman'ın şeriat düzenine uygun bir halde yaşadığı bir diyarda, bazılarının sanki şeriat yokmuş gibi şeriat isteyip silaha sarılması, Müslüman'ın Müslüman'a zorbalığı olur. Müslüman'ın silahlı olanı, silahlı olmayanını ezer. Herkesi daha yol yakınken uyarmakta ben fayda mülahaza ederim. Bence heyetimizin bu hareketi tasvip etmediğini ahaliye açıklayalım. Aralarından bu görüşlere karşı çıkan olmamış, oy birliğiyle o beyanname yazmayı kararlaştırmışlardı. Aslında bu beyanname bile isyancıların kaybedeceğinin bir işaretiydi. Eğer imparatorluğun dört bir yanıyla ilişkisi olan, kuş kanadından haber alan hocalar, ayaklanan askerlerin kazanabileceğine ihtimal verselerdi, en azından aralarından bazıları bu ortak tavır içinde yer almayı reddederdi. Ama hepsi olacakları sezmişti. Bir kısmı olacakları anladığından, Şeyh Yusuf Efendi gibi samimi olan bir kısmı da doğru olanın bu olduğuna inandığından, isyana açıkça karşı çıkmaya razı olmuştu. Hangi nedenlerle, hangi hesaplarla bu beyannameyi yazmış olurlarsa olsunlar, bir din savaşının eşiğinde görünen bir ülke için bu çok önemli bir girişimdi. Ama İttihatçılar ulemanın bu girişimini görmezden geldiler. Hatta isyana karşı çıktılar ama İttihatçılara bu beyannamelerinde destek vermediler diye bir düşmanlık bile sezdiklerini açıkladılar. Bu beyanname tarih kitaplarından silindi, yok sayıldı. Küçücük harflerle yazılmış dipnotlarda unutulmaya terk edildi. Şeyhlerin, hocaların, müderrislerin sesleri bir boşlukta eriyip gitti. Daha sonraları Şeyh Yusuf Efendi hiçbir kızgınlık, küskünlük taşımayan sesiyle Osman'a "Bir insanı öldürmek için önce sesini öldürmek gerekir." demişti. İnançları duyuran sesi yok edersen o sesin sahibi kendiliğinden yok olur. Onlar bizim dine sahip çıkan sesimizi öldürdüler. Dikkatle bakarsan göreceksin ki bizim sesimizi öldürürken kendilerine en çok düşman gözüken Derviş Vahdettin'in sesini yaşattılar. Aradan bunca yıl geçti, artık ben bir ölüyüm, benim sesimi öldürenler de ölü ama şimdi iyice dinlersen Derviş Vahdettin'in sesini duyarsın. O hala sağ, onun sesini yaşattılar, sesini yaşattıkları için onu da yaşattılar. Varlıklarını düşmanlarına borçlu olan herkes gibi onlar da dar ağacına çektikleri adamın sesini sevdiler en çok. O dağdağlı günlerde Şeyh Efendi sesinin öldürüleceğini henüz bilmiyordu. Gene de her yandan gelen haberleri gözlerini kapayarak endişeyle dinleyip mum ışıklarının kızıl gölgeliğindeki salonuna çekilerek ehli dinin bir kıyama uğramaması için dualar ediyordu. Ona her akşam bütün gün şehri dolaşıp isyancı çavuşlarla, askerlerle, okullu subaylara kin kusan alaylı zabitlerle ahbaplık eden Hasan Efendi en doğru haberleri getiriyordu. Hareket ordusu şehre yaklaşırken Hasan Efendi'ye sormuştu. İsyancı askerler hareket ordusuyla dövüşecekler mi yoksa son anda silahlarını bırakacaklar mı? Dövüşmeye kararlılar şeyhim. Daha dün Çatalca'dan isyancıları destekleyen birlikler geldi şehre. Halife Hazretleri bu isyana açıkça destek vermiyor. Ulemanın karşı çıktığını ben biliyorum. Ahalinin büyük bir teveccühü de gözükmüyor. Yaklaşan ordunun arkasında ise büyük bir güç var. Peki bu isyancı askerler kime güveniyor? Hasan Efendi bu konuyu daha önce hiç düşünmemişti. Onun için çok çabuk cevap verdi. itikatlarına ve Allah'a güveniyorlar. Gelen ordunun da itikadı ve Allah'ı var Hasan Efendi. Ayrıca bu bir savaştır, ibadet değil. İtikat kadar silaha da ihtiyaç var bu işte. Ertesi sabah Hasan Efendi aklında bu soruyla yollara düşüp taş kışlanın önünde birkaç gündür ahbaplık peyda ettiği Yozgatlı bir çavuşu buldu. Hoşbeşten sonra Şeyh Efendi'nin kendisine sorduğu soruyu o da çavuşa sordu. Çavuş elini üniformasının içine sokup göğsünü kaşıdıktan sonra bir general edasıyla açıklamaya koyuldu. Şimdi bak Hasan Efendi gözüm, görünüşe katiyen aldanmayacaksın. Görünüşe aldandın mı bittin. Halifemiz Efendimiz niye sesini çıkarmıyor? Çünkü itaatçı gavurlarını gafil avlayacak. Biz gayretle sağlam yerden haber aldık. Hareket ordusu şehrin kapılarına geldiğinde padişahımız Efendimiz çıkacak ortaya. Evlatlarım diyecek hareket ordusunun askerlerine. Gelin şeriat bayrağının altında toplanın. Allah rızası için savaşanlara katılın diyecek. Şimdi söyle bakalım bana, o Müslüman askerler farmason itaatçıları mı dinleyecek yoksa Halife-i Ruhi Zemini mi ha? O askerler bize katılınca işte o zaman o gavurların hepsini surların dibinde kurbanlık koyun gibi ıhtırıp kör testereyle keseceğiz. O itaatçı zabitleri kendi ecellerine geliyorlar Hasan Efendi ama bunun farkında değiller. Hasan Efendi şeyhin aksine isyancıların kazanmasını canı gönülden istiyor, bütün ahlaksızların, orospuların, zamparaların, şeriatın kılıcı altında titrediklerini, onların da günahsız bir hayatın içine hapsolduklarını görmeyi diliyordu. Bu onun hayattan alacağı bir intikamdı sanki ama içinde böyle bir öfke ve intikam isteği bulunduğunu bilmediğinden bunun din sevgisinden kaynaklandığını düşünüyordu. Şeyhin isyana karşı çıkmasını açıklamakta ise zorlanıyordu. Kendi kendine düşündüğü ender zamanlarda zavallı şeyhin o orospuya olan aşkından bazen körleştiğine karar veriyordu. Şeyh de böyle bir zaaf bulması ise ne gariptir ki şeyhe duyduğu hayranlığı biraz örselese de sevgiyi artırıyordu. Çavuşun söylediklerinin doğru olduğundan emin olmak isteyerek üsteledi. Ya halife böyle bir şey demezse? Çocuk olma Hasan Efendi, hiç demez mi? Adam gelmiş senin tahtına göz koymuş, senin hilafetine baş kaldırmış. Sen olsan demez misin? Derim herhal. Asker onun lafına uyar. Hani bir çatlak ses falan olmaz değil mi? Hiç uymaz mı? Halifeyi dinlemeyecek de kendini günde 3 posta döven o gavur zabiti mi dinleyecek? Bak görürsün, sebil gibi zabit kanı akacak bu şehirde. Bir besmele çekmeye bile vakit bulamayıp öte dünyaya cünüp gidecekler. Sizin buradaki askerlerin yüreği kavi mi bari? Hani koca orduyu şehrin önünde görünce, koca koca sakallı paşaları, topları görünce. Çavuş şöyle bir gövdesini geriye alıp kasıldı. Sen ne diyorsun Hasan Efendi? Peygamberin askeri bu, şuncacık titremez yüreği. Paşa da kim koskoca halifenin yanında? Bizden yana hiç merakın olmasın. Asker de biliyor halife hazretleri için savaştığını. Bunun Allah adına verilen bir cihat olduğunu. Hasan Efendi, çavuşun yanından şeyhin aklını kurcalayan sorunun cevabını bulmuş olarak ayrıldı. Üstlerine gelen ordu karşısında isyancıların niye telaşlanıp gerilemediklerini anlamıştı. Hareket ordusu zabitlerinin İstanbul önünde ağır ve kanlı bir tuzağa düşme ihtimali yüksekti. Her şey padişahın ağzından çıkacak iki kelimeye bağlıydı. Yaklaşan savaşta kimin öleceğine padişah karar verecekti. Uçuk mavi bir ılıkla ısınmış olan o bahar gününde Hasan Efendi yüreğinde çeşitli sevinçlerle taş kışladan ayrıldı. Şeyh Efendi'ye sorduğu sorunun cevabını götüreceğini düşünmek onu başka her şeyden daha fazla sevindiriyordu. Onun varlığını bütün fikirlerinin, inançlarının, duygularının ötesinde içinde beslediği o hayvansız sadakat duygusu belirliyordu. Tanrı onu sanki birisine sadık olması için yaratmış ve Şeyh Efendi'yi sadakatinin merkezi seçmişti. Hasan Efendi'nin kendine ait düşünceleri kalın duvarlarla çevrili bir avluda oynayan çocuklar gibi kendi aralarında oynaşırlar ama yüksek sadakat duvarlarını asla aşmazlar. Bunu akıllarından bile geçirmezlerdi. Böylesine yoğun ve bir insan için neredeyse dayanılmaz olan sadakat duygusunun derinliklerindeki kaçınılmaz ihanet isteğinin minik kıpırtılarını ise şeyhin bulamadığı bilgileri bulup ona götürerek ve içten içe bu bilgilerin derlenmesinde şeyhten daha üstün ve becerikli olduğunu hissederek tatmin ediyordu. İhanet isteği bile sadık olduğu insana daha fazla hizmet etmek biçiminde çıkıyordu ortaya. Beyoğlu'nun sanki yüzlerce yıldır orada yaşanmış entrikaların, aşkların, cinayetlerin esrarıyla hiç bitmeyen bir gölgeliğe gömülmüş caddesine girdiğinde, Pera'daki bütün sefaretlerin herhangi bir saldırıya karşı kendilerini emniyete alabilmek için bayraklarını çektiklerini gördü. Üzerlerinde kartallar, haçlar, yıldızlar olan rengarenk bayraklar, hafif bir rüzgarla nazlı nazlı kımıldıyorlar, hepsinde kutsal insan kanını temsilen kırmızı renk ya bir çizgi, ya bir yıldız, ya bir salip olarak gözüküyordu. Tarih boyunca yapılan ve oralarda ölenlerin daha sonra gelenlerce unutulduğu savaşlarda akan kanların yok yere dökülmediğine insanları inandırabilmek için de o kırmızılıklar ve tuhaftır ki uzun direklerin ucunda rüzgarlara teslim edilen o kumaş parçalarındaki parlak kırmızılar insanları kanlarını akıtmanın gerekliliğine ve kutsallığına inandırmaya yetiyordu. Hikmet Bey'in dediği gibi bu bile canını sorgusuz sualsiz veren insanoğlunun zavallılığından kuşkulanmak için kafiydi aslında. Arka sokaklara girdiğinde bir grup sarhoş tersaneliyle karşılaştı Hasan Efendi. İçkiden yayvanlaşmış sesleriyle "Şeriat isteriz, padişahım çok yaşa!" diye bağırarak yürüyen adamların peşine takıldı. Boş sokaklarda birkaç işsiz güçsüz de tersanelilerin yanında yürüyor, onları sanki bir sirkten kaçmış hayvanları seyreder gibi biraz ürküntüyle, biraz merakla izliyordu. Tersaneliler kepenkleri yarı yarıya açık bir kasap dükkanının önünde durup kasapla pazarlığa giriştiler. Derisi yüzülmüş bütün bir kuzu karşılığında 3 tanesi tüfeklerini kasaba sattı. Aldıkları kuzuyu sırtlarına vurup açık saçık bir şarkı tutturarak yürümeye devam ettiler. Bir amaçları gitmek istedikleri bir yer olmadığı, akşam için nevaleyi düzmeye çalıştıkları anlaşılıyordu. Bir Rum bakkalı korkutup ondan da bir sepete doldurdukları şarapları aldılar. Çavuşun kendisine anlattıklarına hiç uymayan görüntüleriyle tersaneliler birden Hasan Efendi'yi çok öfkelendirmiş, sanki bu isyanın geleceğiyle ilgili umutlarını ve beklentilerini yıkmıştı. Onların kalabalık ve silahlı olduklarını unutup gidip en önde yürüyenin koluna yapıştı. ''Bre, nabekarlar, nedir bu haliniz? Kuldan utanmaz, Allah'tan korkmaz mısınız? Sarhoş ağzınızla şeriatın adını anar, halifemiz sasiyetlerinin adını pis nefesinizle kirletirsiniz.'' Tersanelilerin reisi, çevrede başkaları da olup olmadığını anlamaya çalışarak yılışık bir tehditkarlıkla cevap verdi. ''Ne oldu molla, ne kızıyorsun? Şeriat için canımız feda.'' ''Pis canın senin olsun, gidin kaybolun sokaklardan, Müslümanlık sizlere mi kaldı?'' Evlerin pencereleri açılmaya, gürültüyü merak edenler çoğalmaya başlamıştı. O mahallede yaşayanların çoğunluğu Müslüman değildi. Ama bütün İstanbul halkı gibi bu tersanelilerden yaka silkiyorlar, biri bunların ağzının payını versin diye bekliyorlardı. ''Sana ne molla, sırtına bir cübbe geçirdin diye kendini Şeyhülislam mı sandın?'' Tersaneli bir söz söylemese de aslında Hasan Efendi ne yapacağına daha önceden karar vermişti. Ama adamın küstahlığı onu daha da kızdırdı. Bir kaya gibi iri ve güçlü yumruğuyla tersanelinin tam kafasının üstüne vurunca sarhoş denizci ağzından burnundan kanlar boşanarak yere yığıldı. Hasan Efendi'nin cüssesinden ve gücünden ürken tersanelilerden birkaçı tüfeklerini doğrultmaya çalıştılar. Ama namlusundan tutup yerlerde sürükledikleri tüfeklerini sarhoşluktan doğrultamıyorlardı. Onların bu halinden yararlanan Hasan Efendi, mollalığını unutmuş, bir anda eskilerin Bahriyeli Hasan'ı olup çıkmıştı. Elinin yettiğinin tepesine o koca yumruğuyla vurup yere deviriyor, bir yandan da ''Dağılın deyuslar, tepelerim hepinizi!'' diye bağırıyordu. Göz açıp kapayana kadar 4 tanesi kırılmış burunları, çökmüş elmacık kemikleri, patlamış şakaklarıyla ellerinden düşürdükleri kuzu budunun yanına yıkılmışlardı. Ayakta kalanlar da tüfeklerini atıp kaçmaya başlayınca pencerelerden bir alkış koptu. Çoğu Beyoğlu'nun kerhanelerinde çalışan yarı çıplak Rum kadınları ''Yaşa molla!'' diye bağırıyorlar, ''Gel gel!'' diye işaretler ederek onu evlerine çağırıp gülüşüyorlardı. Bir anlığına şehri saran o korkunç bunaltıdan kurtulan sokak, kadınların neşeli çığlıkları ve edepsiz şakalarıyla canlandıktan sonra pencereler yeniden kapandı. Sokak şehrin öteki sokakları gibi ıssızlığına ve sessizliğine döndü. Hasan Efendi keçe külahını düzeltip yoluna devam etti. Ama pencerelerde hayal meyal gördüğü o dolgun beyaz gövdelerin aklından çıkmadığını fark edince günaha kapılmanın telaşıyla başını sallayıp kendi kendine üç kulhu vallahi okuyup tövbe estağfurullah ya Rabbi diyerek gördüklerini unutmaya çabaladı. Lakin o kısacık anda pencerelerde gördüklerini unutmadığını, kimseye anlatamayacağı zevk dolu karma karışık rüyaları ona daha yıllarca hatırlatacaktı. Beyazıt'taki Harbiye Nezaretine gidecekken vazgeçip gördüklerini, konuştuklarını bir an önce şeyhine anlatabilmek için tekkeye doğru hızlandı. Ne de olsa onu gizli günahların karanlık ateşinden kurtarıp ruhunu sağaltabilecek tek kişi onu her zaman aynı yerde sabırla bekleyen Şeyh Efendi'ydi. 15. Dostluklar ve aşklar ağır baskılar altında üstüne basıldıkça büyüyen tuhaf ve sihirli bitkiler gibi çabuk serpilip gelişir. Yaygın ve büyük tehditlerin, tehlikelerin, korkuların yaşandığı zamanlarda bu dehşet dolu olaylar insanları dışına çıkılması mümkün olmayan sıcak bir sera gibi içine alır ve öbür insanlara sarmaşıklar gibi kuvvetle sarılan duyguları hızla büyütecek iklimi yaratır. Şehrin sonucu belirsiz kanlı çatışmayı beklediği o tedirginlik dolu günlerde de Hikmet Bey ile Dilara Hanım ve Dilefser arasındaki duygusal ilişkiler beklenmedik bir hızla gelişmişti. Hikmet Bey'in gerektiğinde varlığını hissedilmez hale getirebilen eğitimli kibarlığı, bu kibarlığın iki konağı içinde rahatça hareket edebilecekleri güvenlikli ve geniş bir alan sağlaması, hiçbir ısrarın, davetin, gösterişli bir ev sahipliğinin bulunmaması, yüzlerce yıllık bir imbikten süzülmüş bir görgünün karşısındakine verdiği güven duygusu, Dilara Hanım'la Dilefser'in ona hiç çekinmeden yaklaşmalarını sağlamış, böyle bir durumda olabilecek tedirginlikler sadece birkaç saat içinde ortadan kalkmıştı. Dilara Hanım yeni tanıştığı bu komşusunda hiçbir zaman bulunamayacağını sandığı, hayatta çok az rastlanabilecek bir şeyi, dost bir erkeği bulmuştu. Daha ilk anda aralarında şehveti, aşkı, küçük çapkınlıkları içinde barındırabilecek bir duygu bağı olamayacağını hissetmişlerdi. Dilara Hanım daha alt sınıflardan, kaba, vahşiliğe ve zorbalığa yatkın erkeklerden hoşlanırdı. Onu heyecanlandıran erkek bedenindeki o hayvansı şiddetti. O şiddeti kendi bedeniyle eğitip evcilleştirmekten zevk alır, eğittiklerinden sıkılır, eğitemediklerine tutulurdu. Hikmet Bey'de ise ne o kabalık ne de o şiddet vardı. Çok güzel bir kadının şımarık oğlu olan Hikmet Bey ise aşık olacağı kadınlarda müstesna bir güzellik olmasını isterdi. Bir de saflık ve masumiyet çekerdi onu. Dilara Hanım'la tek ortak yanı ise onun da aşık olmadığı zamanlarda yatağında alt sınıftan kadınlarla olmaktan, onların kendilerini bedenlerinin isteklerine sorgusuzca bırakmalarından hoşlanmasıydı ki daha aşağı sınıflara duyulan bu tensel arzu soyluluğun neredeyse gizli bir alameti farikası gibiydi. Ana kız ilk gün öğlen yemeğini kendilerine ayrılan dairede yemişler, akşam yemeğinde ise dairenize mi getireyim yoksa yemek salonuna mı inmek arzu edersiniz diye soran hizmetçinin açıkça söylenmeyen bir yemek daveti getirdiğini anlayan Dilara Hanım'ın aşağıda yeriz demesi üzerine hazırlanıp aşağıya inerek Hikmet Bey'e katılmışlardı.